Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılını kutluyoruz. Bu özel günde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'e giden yolda emek veren, can veren tüm şehit ve gazilerimizi minnetle, saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Değerleriyle Türkiye'de bugün bizim de konumuz Cumhuriyet değerli dinleyicilerimiz. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Birten Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Öncelikle tüm dinleyicilerimizin bayramını bir kere daha kutlayalım sohbetimize başlamadan önce. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet Yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Milletin egemenliği kendi elinde tuttu ve bunu seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Evet. Sözlük tanımı bu şekilde Cumhuriyet'in. Evet. Siz Cumhuriyet'i nasıl tanımlarsınız ve Cumhuriyet'in bizim için anlamı nedir?
Cumhuriyet'in anlamı Türkiye için çok büyük. Özellikle bugün yaşadığımız coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman halkın yönetime katılımıyla gerçekleşen bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet bizim için önemli bir rejim. Ve Türkiye'nin siyasal rejimi olarak 1923'te ilan edildi ve bugüne kadar yaşatabildik. Bu vesileyle ben de 29 Ekim bayramımızı kutluyorum. Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet deneyimi, bakın 96. yılını kutluyoruz bugün ve bunun 96 yıl önce hayata geçirilmesi iki aşamada mümkün olabildi. Birincisi planlama aşaması. Bu planlama aşaması özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda liderliği tartışılmaz. İkinci aşama ise rejimin ilan edilmesine kadar geçen süre ve rejimin ilan edilmesi. Özellikle Cumhuriyet'in yani Türk halkının kendi seçtiği vekiller aracılığıyla iradesinin temsil edildiği bir mecliste kabul edilen Cumhuriyet rejimi daha önceki dönemle karşılaştırıldığı zaman çok büyük farklılıklar gösterir. Nedir bu farklılık? Türkiye'nin tarihine baktığımızda bir Osmanlı geçmişimiz var. Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra 1914'te savaşa girdi ve 1918'de bu savaştan yenik çıktı. Yenik çıktığı savaşta özellikle imzaladığı Ateşkes Antlaşması, Mondros Mütarekesi olarak da bilinir. 30 Ekim 1918'de imzalanan bu antlaşma sonrası Anadolu toprakları hem de bu Ateşkes Antlaşması hükümlerine, Ateşkes Antlaşması'na aykırı olarak ve Ateşkes Antlaşması'nın özellikle 7. maddesi kullanılarak işgal edildi.
7. maddesi neydi? Onu bir hatırlayalım dilerseniz.
Özellikle İtilaf Devletleri Anadolu'da stratejik bölgelerde oluşan stratejik bölgelerde bir problem olduğunda orayı işgal etme hakkına sahiptir gibi bir madde. Yani tam olarak ben hani yorumlayarak, özetleyerek açıklıyorum. Böyle bir maddeydi. Ve İtilaf Devletleri bunu özellikle İtilaf Devletleri olarak onları da tanımlayalım. Anadolu'da ki işgalde Fransız ordusu, İngiliz ordusu, Yunan ordusu, İtalyan ordusu vardı. İşgalleri gerçekleştiren bu ordulardı ve özellikle mütareke sonrasında Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere İstanbul'da yüksek komiserlikler kurdular ve Anadolu'yu İstanbul'dan yönetmeye başladılar. Şimdi ve her bölgede özellikle kendilerinin 1916'da aslında Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalar var. Bu gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı. Kağıt üzerinde paylaşmışlardı ve Ateşkes Mondros Mütarekesi sonrasında da bu maddeleri, bu paylaşımları hayata geçirmek istediler ve bu işgalleri beraberinde getirdi. Osmanlı yönetiminin bu işgallere çok fazla tepkisi olmadı. Örneğin 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edildiğinde çok sessiz, böyle çok cılız bir itiraz yükselmişti ama ardından çok bir şey yapılmadı.
Bunun nedeni ne olabilir sizce?
Osmanlı hükümeti, Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahidettin ve Osmanlı hükümeti şu düşüncedeydi. Anadolu'da bir problem çıkmazsa İtilaf ordusu çekip gidecek. Hmm. Yani işgali yapıp çekip gidecek diye düşünüyorlardı. Ancak öyle değildi. Ve bütün bu hani İtilaf devletleri önceden planlamışlar ve Anadolu'da da bu işgalin koşullarını yarattılar. Özellikle bir imparatorluğun yönetimi içerisinde çok farklı unsurlara tanınmış haklar söz konusuydu. Gerçi 1876 Anayasası ki 1908'de de kabul edildi, 1909'da üzerinde düzenlemeler yapıldı, o yürürlükteydi. İmparatorluğu başkenti İstanbul'la tanımlıyordu, devletin dinini İslam olarak tanımlıyordu, herkesi kanun önünde eşit olarak kabul ediyordu vesaire. Ancak bu bir imparatorluktu ve imparatorluğun tanıdığı bir takım haklar söz konusuydu ve imparatorları halk seçmiyordu, bir hanedandan geliyordu. Dolayısıyla bu tek kişi hakimiyetinde yürütülen bir yönetimdi. Meşrutiyet rejimi vardı. Meşrutiyet rejiminde seçimle iki meclisi bir parlamento vardı. Bir meclisi mebusan vardı. Mebus yani milletvekillerini halk seçiyordu. İki dereceli bir seçimle geliyorlardı. Bir de meclisi ayan vardı. Meclisi ayan üyelerini de sultan atıyordu. Bunların arasında yüksek orduda yüksek komuta heyetinde yer almışlar, patrikler olabilir vesaire. Yani önemli pozisyonlarda yer almış kişiler oraya atanıyorlardı. Şimdi meşrutiyet rejiminde Osmanlı parlamentosunda alınan iki karar, yani o iki mecliste alınan kararlar sonuçta sultana gidiyordu ve sultan onaylamazsa yürürlüğe konulamıyordu. İşte cumhuriyetle meşrutiyetin farkı bu. Dolayısıyla orada meclis kararlar alıyor bir yasa konusunda, bir karar alıyor ama nihayetinde karar verecek olan kişi sultan. Dolayısıyla meclisin aldığı karar çok etkili olamıyor. Ve işte meşrutiyet rejimiyle yönetilen Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na yenik çıktıktan sonra sultanın aldığı kararla bu Anadolu'daki işgallere çok fazla, yani çok memnun değillerdi belki de ama çok büyük de engellemek konusunda bir şey yapmadılar. Ancak halk bu durumdan hoşnut değildi ve Anadolu'da örgütlenen Kuvayi Milliyeler, yani milli kuvvetler, hepsi kendi ve herkes kendi derdine düşmüş durumdaydı. Bölgesel olarak bunlar kurulmuştu. Bu arada Müdefaa Hukuk Cemiyetleri kurulmuştu. Müdefaa Hukuk Cemiyetleri de özellikle kuruldukları bölgelerin çoğunluğunun Türklerden oluştuğunu, dolayısıyla bunun herhangi bir başka devlet ya da bir azınlığına, Osmanlı azınlığına verilmemesi konusunda çabalar harcıyorlardı. Hatta istatistikler hazırlamışlardı ve bunu da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından toplanan Paris Barış Konferansı'na sunmak istemişlerdi. Ancak bu gerçekleşemedi. Özellikle İngiliz, Fransız, İtalyan işgallerinin ardından Yunan işgaliyle beraber Anadolu artık kararını vermişti ve bu işgalin geçici olmadığı da ortaya çıkmıştı. Yunan ordusunun İzmir'e çıktığı gün Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak doğuda Karadeniz ve doğuyu kapsayan bir görevle ayrılmıştı ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Tabii ki bütün bu gelişmelerden haberdarlardı ve 19 Mayıs sonrasında Anadolu'da bir örgütlenme başladı. Biliyorsunuz Havza Genelgesi var, Amasya Genelgesi, ardından Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bu hareketin toplanmasında milli bir hareket olarak, örgütlü bir hareket olarak devam etmesinde çok etkili oldu. Ve bu etkili hareket 23 Nisan 1920'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla devam etti. İşte bu olay, yani meclisin açılması, halk iradesinin temsiliyeti açısından çok önemliydi. Çünkü İstanbul'daki parlamento 16 Mart 1920'deki itilaf işgaliyle kapatılmıştı. Onun için, halkın iradesinin temsiliyeti için Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İşte bu çok önemli bir nokta. Cumhuriyetin temelinde yer alan halk iradesidir. Halkın iradesinin temsiliyetidir. İşte bu nedenle İstanbul'da parlamento kapatılınca hükümet ve Osmanlı hükümeti, sultanı ve hükümetinin halkın iradesini temsil etmediği, dolayısıyla halkın iradesinin temsili için işgal altında olmayan bir noktada Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu işte çok önemliydi. Ve bu meclisin açılmasından önce halk iradesiyle ilgili olarak, daha doğrusu milli iradeyle ilgili olarak önemli açıklamalar Amasya Genelgesi'nde verilmişti. Ne diyordu Amasya Genelgesi'nde? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milli iradeye dayalı bir kurul tesisini ve kuvvetini milli iradeden alacak bir hükümetin teşkili önemlidir denilmişti. İşte bu anlamda Cumhuriyet rejiminin ön hazırlıkları, temeli bu süreçle atılmış oldu.
Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1920 yılında kaldık. Daha sonra bir de Lozan Barış Antlaşması evet. var. Biraz da buna değinelim dilerseniz.
Tabii ki Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir aşamadır. Çünkü Anadolu'daki milli mücadele, 1919'da başlayan milli mücadele 1922'de Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının başarılarıyla sonuçlandı. Ve bu mücadele, bakın 1921'deki Sakarya Savaşı, Sakarya Muharebeleri Fransız ordularının ve İtalyan ordularının Anadolu'yu terk etmesini sağladı. İstanbul'da yüksek komiserlikleri duruyordu ama Fransızlar Ankara Antlaşması ile çekildiler. İtalyanlar hiçbir antlaşma yapmadan çekildiler. Hı hı. Çünkü Büyük Millet Meclisi ordularının kararlılığını görmüşlerdi. Yunan ordusu duruyordu. Ama Sakarya Muharebelerinde Yunan ordusu büyük bir darbe aldı. Ardından 1922'deki 26 Ağustos'ta başlayan harekat, taarruz, büyük taarruz Yunan ordusunu yenilgiye uğrattı. Ve Yunan ordusunun yenilgisinin ardından da biliyorsunuz 1922'de 4-11 Ekim tarihleri arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ve bu Ateşkes Antlaşması imzalanırken barış görüşmeleri içinde karar verildi. Ve bu barış görüşmeleri yine 1922 Kasım ayında Lozan'da başladı. Niye Lozan? Tarafsız bir ülke olarak İsviçre seçilmişti ve orada görüşmeler başladı. 1922'de Kasım'da başlayan görüşmeler biliyorsunuz Şubat ayında bir kesintiye uğradı. 1923 Şubat ayında kesintiye uğradı. Çünkü hala kapitülasyonları dayatmaya çalışıyorlardı. Hala Büyük Millet Meclisi'ni tanımamaya çalışıyorlardı. Türk heyeti Türkiye'ye döndü. Ardından tekrar görüşme için talepte bulundular ve Lozan'a gidildi. İşte 23 Temmuz'daki imzalanan barış antlaşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Türkiye'nin bağımsızlığı tescil edildi. Bu bağımsızlığıyla beraber özellikle tescil edilen bir şey daha vardı ki sınırlar. Bu sınırlar içerisinde Antakya bölgesi, özellikle Hatay Sancağı'nın durumu net değildi. Bu daha sonra biliyorsunuz 1937'de başlayan gelişmeler sonrası durumu değişecekti. Boğazlar mesela, Boğazlar'da uluslararası bir komisyon yönetiminde uluslararası bir alan haline getirilmişti ve askerden arındırılmıştı. Dolayısıyla bu çerçevede kapitülasyonların kaldırılması, işte Türkiye'deki uygulanan yasalarla ilgili vesaire alınan kararlarla Türkiye büyük bir adım atmış oldu ve Lozan'ın imzalanmasının ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle Cumhuriyet rejiminin ilanı içinde önemli bir yol açılmış oldu. Lozan'da bu itilaf devletlerinin dile getirdiği bir şey vardı. Türkiye'de uygulanan sistem meclis hükümeti sistemiydi. Meclis hükümeti sisteminde yetkiler, yani yasama yürütme yetkisi meclisteydi ve meclis başkanı ülkenin başkanı olarak görünüyordu. Onlar bu durumu eleştiriyorlardı ve onların eleştirileri aslında, hani onlar eleştirirken zaten Mustafa Kemal Atatürk bunun hazırlığını yapıyordu. İşte Lozan'ın sonrasında, daha doğrusu 1923'te birinci meclisin çalışmaları bitirildi ve seçime gidildi. 11 Ağustos'ta ikinci meclis açılmadan önce 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı. Ve ardından da 13 Ekim'de Ankara başkenti ilan edildi ve 29 Ekim'de de Cumhuriyet rejimi ilan edildi. Tabii Cumhuriyet rejiminin ilan edilmesiyle beraber Türkiye'de özellikle birçok alanda, yani siyasi rejimin tanımlanması, halk iradesinin önemli olduğunu tanımlanmasının ardından önemli çalışmalar da başlatılmış oldu.
Hocam, kısa bir ara verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi programımızın girişinde de duymuş olduğunuz eseri dinleyeceğiz. Tuluyhan Uğurlu'dan Cumhuriyet Güneşi adlı eseri dinliyoruz. Diğerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Birten Çelik konuğumuz. En son Cumhuriyet'in ilanında kalmıştık. Cumhuriyet'in ilanı ile ülkemizde neler değişti? Cumhuriyet bize neler kattı?
Cumhuriyet'in bir defa bize kattığı çok önemli bir şey var. Aslında bu 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla ortaya konulan halkın iradesinin artık egemen olduğu ve kurulan rejimin de bunu koruyacak ve bunu sürdürecek olan rejim olduğu kabul edilmiş oldu. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na eklenmiş oldu Türkiye'nin rejimi. Hem başkent Ankara hem Türkiye'nin siyasi rejiminin cumhuriyet olduğu eklendi. Ve bu 1924'te kabul edilen ikinci anayasada da aynen uygulamada yer aldı. Aynen yer aldı. Türkiye cumhuriyettir, cumhuriyet rejimiyle yönetilen bir ülkedir diye belirtilmiş oldu. Bakın birinci mecliste meclis hükümeti sistemi vardı. 1923'te 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kabul edilmesiyle beraber kabine sistemi kuruldu. Öncesinde milletvekilleri meclise işte seçilip gelen milletvekilleri arasından hükümet üyeleri seçiliyordu. Yani onların oylarıyla hükümet üyeleri bakanlar seçiliyordu ve bunlar işte Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı vesaire görevlerinde yer alıyorlardı. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanı ve aynı zamanda devletin başkanı olarak görev yapıyordu. 1923'teki bu değişim ve sonrasında 1924 Anayasası'nda da yer alan uygulamada ne olacaktı? Ülkede seçim kanunu, ki eski adı intihap kanunu, seçim kanununa göre Türkiye'de seçimler yapılacak. Seçilen milletvekilleri mecliste yer alacaklar. Fakat bu seçimlerin farklı bir özelliği vardı. Çünkü bir siyasi parti vardı. Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kurulmuş, sonra Cumhuriyet adını benimsemiş parti vardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri mecliste çoğunluktalardı ve onlar bir kabile oluşturdu, bir hükümet oluşturdular ve meclisten onay alıp görevlerine devam ettiler. Kabine sistemi yakın döneme kadar, yani Türkiye'de anayasa biliyorsunuz, anayasada 2017'de 16 Nisan 2017 anayasa referandumu yapıldı ve yeni sistemde bu yeni sistem adapte edilinceye kadar Türkiye'deki seçimler hep bu şekilde yapıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetler bu şekilde seçildi ve görevlerini sürdürdüler. Mecliste görev yapan meclisteki milletvekilleri 1923'ten itibaren, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'ten itibaren hep böyle meclisteki milletvekilleri başkanı, Cumhurbaşkanını seçtiler. Dolayısıyla bu sistem ve Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanıydı ve bu şekilde, yani partili bir cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu sistem 1961'e kadar, 61 anayasasındaki değişikliğe kadar da böyle devam etti. Sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler toplanıyorlardı, bir aday seçiyorlardı ve onu cumhurbaşkanı olarak seçiyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani Cumhuriyet rejiminin halkın iradesinin temsil edildiği bir rejim, demokratik bir rejim olarak, yani şu an dünyadaki en ideal rejim olarak görünüyor. Ve burada halkın talepleri doğrultusunda, ülkenin talepleri doğrultusunda ihtiyaçlar neyse bunun karşılanması hedeflenmişti. Türkiye'nin 1919'da başlayan yeni öyküsünde özellikle Atatürk'ün hep söylediği bir şey vardı. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Nedir çağdaş medeniyetler seviyesi? O dönem güçlü, teknoloji açısından gelişmiş, ekonomik açıdan refah içinde yaşayan, eğitimli insanların yer aldığı, yönetime katıldığı bir sistemin Türkiye'de de geliştirilmesiydi. Ve bakın, daha savaş devam ederken ilk Milli Eğitim Kongresi'ni toplayan bir bir devlet büyüğünden bahsediyoruz. Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında Maarif Kongresi toplandı. Planımız ne olacak? İnsanlarımızı nasıl eğiteceğiz? Ve ardından da bir dizi devrim hayata geçirildi. Bu devrimler, sosyal alanda yapılanlar, ekonomide, iktisadi alanda yapılan değişimler, devrimler, hukuk alanındaki düzenlemeler ve özellikle hukuk alanındaki düzenlemeler seküler yasaların adapte edilmesi, ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde de daha 1856'dan 56'larda başlayan, bir daha doğrusu 1840'tan itibaren bir uygulama bu. Neydi? Şer'i hükümlere göre karar verilme süreci bırakılmış. Onun yanında Fransa'dan tercüme yoluyla alınan yasalar uygulamaya konulmuştu. İşte Türkiye'de özellikle uluslararası kabul görmüş, günlük uygulamalardan edinilmiş deneyimlerle hazırlanmış yasalar kabul edildi. Ve burada özellikle toplumda eşitliğin sağlanması, yani herkesin, bir zümrenin, bir kişinin değil, herkesin eşit haklara sahip olması, eğitimden, sağlıktan, her türlü hizmetten, ulaşımdan eşit olarak faydalanması için çalışmalara girişildi. Ülkenin ihtiyacı olan bütün ürünler üretilmeye çalışıldı. Bu bir idealdi. Bir idealist ekiple yola çıkıldı. Cumhuriyet ruhu dediğimiz şey yaratıldı ve bu cumhuriyet ruhu bütün halkın katılımıyla Türkiye yeni baştan yaratılmaya çalışıldı. Bu çok önemliydi. Özellikle bu yeni baştan yaratılma sürecinde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesi,
ki ilk kez bizde olan bir şey değil mi hocam?
Bizden önce bu konuda özellikle Yeni Zelanda bir öncü, Avrupa devletlerinden bazıları, İngiltere mesela bu konuda öncü, Fransa bizden sonra, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra kabul ediyor. Ve kadınların aslında 1870'lerden itibaren sürdürdükleri bir mücadelenin sonucu bu. Belediye kanunundaki değişimle belediye seçimlerinde aday olma ve sürece katılma, sonra seçim sisteminin değişimiyle beraber ve anayasadaki değişimle beraber milletvekili adayı olma, milletvekili seçimlerine katılma hakkı elde ediyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Yani toplumdaki bütün bireylerin, kadın erkek, seçilme sürecine, yönetim sürecine katılmaları çok önemli bir şeydir. Mecliste kadınların temsili çok önemli bir şeydir. Ve işte halk iradesi dediğimiz şeyin temsili budur. Bakın, cumhuriyet sisteminde şöyle bir şey vardır. Cumhurbaşkanlığı ırsi olarak devredilmez. Yani cumhurbaşkanı seçilen kişi bunu ailesine devretmez. Devrettiği sistem padişahlıktır. Böyle bir onun adı vardır, bir monarşidir. Cumhuriyet rejimlerinde cumhurbaşkanları milletvekilleri tarafından seçilir, mecliste seçilir ve görev süreleri tanımlanmış olarak devam eder. Türkiye'nin 96 yıl önce başlayan bu cumhuriyet deneyim süreci, cumhuriyet rejimiyle başlayan deneyimi zaman içerisinde gelişmiştir. Ve özellikle yani halkın bilinçlenmesi, halkın sahip olduğu en güçlü şey nedir? Verdiği oydur ve verdiği oyla kendini temsil edecek olan kişiyi belirler ve onu meclise gönderir. Dolayısıyla halkın böylece ülkenin yönetiminde ortaya çıkan sorunlarda da söz söyleme hakkına sahiptir. Yani milletvekilleri üzerinden bunu sorgulama hakkına da sahiptir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan, ilan edilen cumhuriyet rejimi zaman içerisinde ilk başta eleştiriler de almıştır. Bakın, Atatürk'ün ve milli mücadelenin o lider kadrosu çok önemli gayretler sarf etmişlerdir. Milli mücadelenin başarısında emekleri büyüktür. Anılarını saygıyla anmak isterim hepsini. Fakat Cumhuriyet rejimi söz konusu olduğunda böyle kendi aralarında da anlaşmazlık yaşamışlardır. Ama sonra sahiplenmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti halkının da Cumhuriyet rejimini benimsemesi, sahiplenmesi bu anlamda çok önemlidir. Ve nice 96 yılları kutlamak, kutlanmasını dilerim. Sahip olduğumuz topraklar, ülkemiz bunu çağdaş bir ülke olarak bütün süreçte yani ömrümüz yettiğince varlığını sürdürmesi en büyük dileğimizdir. Hepimizin katkısı, vatandaş olarak hepimizin katkısı çok önemli. Özellikle Cumhuriyet'in halk iradesinin temsili olan bir rejim olduğunu unutmamamız gerektiğini ve Cumhuriyet'in sürdürülmesinde ırsi olarak değil halkın belli dönemlerde yapılan seçimlerle en uygun gördüğü adayları milletvekili olarak meclise gönderip bu süreci devam ettirmesidir. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz
ve tekrar tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isterim.
Evet, biz de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümündeyiz. Tüm dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz yine. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Birten Çelik konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bize degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.